Iron Man, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 89. Michael öğleden az önce sokaktaki bir kulübeden telefon ettiğinde karşısına Ramon çıktı. Haberler iyi dedi Ramon. Raleigh Tabaka Londra'da ve senin hakkında bilgisi var. 1960'ta öfke başlığı altında bir dizi yazı yazdın mı?
Evet, Mail için 6 yazılık bir dizi. Gazetenin polis tarafından toplatılmasına neden olmuştu.
Tabaka onu okumuş ve beğenmiş, seninle görüşmeyi kabul etti.
Ramon, sana ne kadar minnettar olduğumu anlatamam, müthiş bir haber bu.
Ramon onun teşekkürlerini kısa kesti, seninle bu akşam görüşecek ama bazı koşulları var. Ne isterse yaparım.
Görüşmeye yalnız geleceksin, silah olmayacak tabii, fotoğraf ve ses alma makinesi de. Sesinin ve görüntüsünün yayılmasını istemiyor.
Shepherd's Bush'ta bir birahane var. Michael adresi verdi. Saat 7'de orada ol. Elinde bir demet karanfil olsun. Biri seni alıp randevu yerine götürecek.
Tamam, anladım. Bir koşul daha var. Tabaka yayınlanmadan önce yazdıklarını okumak istiyor.
Michael bir an durdu. Bu istek bütün gazetecilik ilkelerine aykırıydı. Bir tür sansürdü bu. Ancak karşılığı da Afrika'nın en çok aranan kişisiyle röportajdı.
''Kabul ediyorum.'' dedi. ''Sana borçluyum şimdi Ramon. Yarın akşam gelip olanları anlatırım sana. Şarap getirmeyi unutma.''
Michael koşa koşa eve gitti. Telefon başına oturup o günkü bütün randevularını iptal edip röportaj için stratejisini hazırlamaya koyuldu. Sorularını adamı konuya çekecek ama ona itici gelmeyecek şekilde hazırlayıp bitirdiğinde saat de 5:30 olmuştu. Pardi süsünü giydi, köşe başından bir demet karanfil aldı ve yağmur altında bir taksi çevirdi. Birahane kalabalık olduğu için çok sıcaktı. Michael mavi sigara dumanı tabakası içinde elindeki demeti herkesin gözüne sokacakmış gibi tutuyordu. Aynı anda bara yaslanmış duran takım elbiseli bir Hintli kalabalığı yararak yanına geldi.
''Adım Govan, Bay Courtney.''
''Natallisiniz.'' Michael adamın aksanını tanımıştı.
Strangerly, adam gülümsedi. Ama 6 yıl önceydi o.
Michael'ın pardi süsüne baktı.
Yağmur dindi mi? Güzel, uzak değil, yürüyebiliriz o halde.
Pirahaneden çıkıp 100 metre yürüdükten sonra daracık bir sokağa girdiler. Govan adımlarını sıklaştırdı. Michael ona yetişmek için neredeyse koşmak zorunda kalmıştı. Sokağın öteki ucuna vardıklarında soluk soluğaydı.
Lanet sigara, azaltmam gerek artık.
Govan caddeye çıkınca birden köşede durdu. Michael konuşacaktı ama Govan kendisini susturmak için kolunu sıktı. 5 dakika öylece beklediler. İzlenmediklerinden emin olunca bıraktı kolunu.
''Bana güvenmiyorsunuz.'' diyerek gülümsedi Michael. Karanfil demetini bir çöp kutusuna attı. ''Biz kimseye güvenemeyiz. Hele de Boerlere. Boerler her gün yeni yeni kötülükler bulup uyguluyorlar.''
10 dakika sonra aydınlık bir caddede modern bir apartmanın önünde durdular. Kaldırım kenarında park etmiş Mercedes ve Jaguar'lar vardı. Apartmanın önündeki küçük bahçe bakımlıydı. Pahalı bir mahalle olduğu belliydi.
''Sizi burada bırakacağım.'' dedi Govan. ''İçeri girin, holde bir kapıcı var. Ona 505 numaralı dairede Bay Kendrick'in konuğu olduğunuzu söyleyin.''
Hol de apartmanın dışı gibiydi. Yerler İtalyan mermeri, duvarlar ahşap kaplama, asansör kapıları yaldızlı. Üniformalı bir kapıcı selam verdi kendisine.
''Evet Bay Courtney, Bay Kendrick sizi bekliyor. Lütfen 5. kata çıkın.''
Asansör kapıları açılınca asık yüzlü 2 zencinin kendisini beklediğini gördü.
''Buyurun Bay Courtney.''
Halı kaplı koridordan geçip 505 numaralı daireye girdiler. Kapı kapanır kapanmaz 2 adam usta hareketlerle Michael'ın üstüne aradılar. Sonra biri oda kapısını açarak ''Buyurun.'' dedi. Salondaki koltuk ve kanepeler krem rengi deriyle kaplıydı. Duvardan duvara halı da açık kahverengi. Masalar ve kokteyl barı kristal ve kromdandı. Duvarlarda 4 büyük Hockney tablosu asılıydı. Her biri 50.000 sterlin eder diye düşündü Michael. Sonra odanın ortasında duran adamı gördü. Adamın son yıllarda çekilmiş hiçbir fotoğrafı olmamasına rağmen Michael onu Mail'in arşivlerindeki bulanık Shapeville yılları resimlerinden hemen tanımıştı.
''Bay Tabaka.''
Adamın boyu Michael kadar vardı ama omuzları daha geniş, beli daha dardı.
''Bay Courtney.''
Raleigh tabaka yürüyüp elini uzattı. Bir boksör gibi ayakları üstünde salınarak dengeli ve saldırgan bir yürüyüşü vardı. ''Pek lüks bir yaşantınız var.'' Michael bunu soru sorarmış gibi söylemişti. Raleigh tabakanın kaşları çatıldı.
''Bir sempatizanın dairesi bu. Benim böyle şeylerde gözüm yoktur.''
Ancak bu itirazına rağmen saf yeni yünden bir elbise vardı üstünde. Kravatı da Gucci'ydi, etkileyici bir insandı. ''Sizinle tanışma fırsatını bulduğuma sevindim.'' dedi Michael.
''Öfke dizinizi okudum. Halkımı anlıyorsunuz. Özlemlerini tarafsız bir gözle incelemişsiniz.''
''Sizinle aynı fikirde olanlar çok değildir, hele Güney Afrika yetkilileri.'' Raleigh gülümsedi, dişleri düzgün ve beyazdı.
''Size söyleyebileceklerim onları yine de pek rahat ettirmeyecektir. Ama önce bir içki ikram edebilir miyim?''
''Bir gin tonik içerdim.''
''Doğru, gazetecilerin akıllarını açan içki.''
Raleigh'in ses tonu küçümseyiciydi. Bara gidip içkiyi doldurdu. ''Siz içmiyor musunuz?'' Raleigh'in kaşları çatıldı yine.
''Yapacak bu kadar iş varken zihnimi bulandırmanın ne anlamı olabilir ki?''
Saatine baktı.
''Bir saatimiz var, ondan sonra gitmem gerek.''
''Bir dakikasını bile boşa harcamayayım öyleyse.'' Deri koltuklara karşılıklı oturdular. ''Geçmişiniz hakkında öğrenmek istediklerimi biliyorum zaten.'' dedi Michael. ''Doğum yeriniz, doğum tarihiniz, Swaziland'da gittiğiniz Waterford okulu, Moses Gama ile ilişkiniz, AUK'daki son mevkiiniz. Buradan devam edebilir miyim?''
Raleigh başını salladı.
''Terörist terimi genellikle politik nedenlerle askeri olmayan bir hedefe şiddet hareketleri yönelten kimseler için kullanılır. Bu olaylardan da masum kişilerin yaralanma ve ölme olasılıkları çok yüksektir. Bu tanımı kabul ediyor musunuz? Ve eğer ediyorsanız terörist etiketi Umkonto ve Sizwe'ye uygulanabilir mi?''
''Güney Afrika'da masum kişiler yoktur.'' dedi adam. ''Bu bir savaştır. Kimse tarafsız olduğunu söyleyemez. Hepimiz savaşçıyız.''
''Genç ya da yaşlı fark etmez mi? Halkınızın özlemlerine sempati duyuyor olmaları da hiç mi fark etmiyor?''
''Masum tarafsızlar olamaz.'' diye tekrarladı Raleigh. ''Beşikten mezara kadar hep savaş alanındayız. İki kamptan birine gideriz. Ezenler ve ezilenler.''
''Hiç kimsenin seçim hakkı olamaz mı?''
''Bir seçim hakkı vardır. Taraflardan birini seçme hakkı. Tarafsızlık bir seçenek değildir.''
''Kalabalık bir süpermarkette bir bomba patlarsa sizin insanlarınızdan bazıları ya da size sempati duyanlar da yaralanabilir veya ölebilirler. Bundan vicdan azabı duymaz mısınız?''
''Vicdan azabı devrimci bir duygu değildir. Tıpkı ırk ayrımı yapanların bir duygusu olmadığı gibi.'' ''Ölenler ya düşmanlardır ya da cesur ve saygın kurbanlardır. Savaşta ikisi de kaçınılmaz, hatta arzulanan bir şeydir.''
Michael bu ürkütücü sözleri olanca hızıyla yazıyordu not defterine. Duyduklarından hem heyecanlanmış hem de korkmuştu. Mum alevine çok yaklaşan bir pervane gibi bu adamın öfkesinin beyaz ateşinden yaralanacağı duygusu vardı içinde. Sözcükleri tam olarak kaydedebileceğini ama onların söylenişindeki o ateşli ruhu kağıda iletemeyeceğini biliyordu. Ayrılan saat hızla geçmiş, Michael her saniyeyi tam olarak kullanmaya çalışmıştı. Raleigh sonunda saatine bakıp ayağa kalkınca umutsuz bir çabayla röportajı uzatmak istedi. ''Çocuk savaşçılarınızdan söz ettiniz.'' dedi. ''Kaç yaşında bunlar?''
''Size silah taşıyan 7 ve bölüm başkanı olan 10 yaşında çocuklar göstereceğim.''
''Gösterecek misiniz? Mümkün mü bu?'' Raleigh uzun bir an baktı karşısındaki adama. Ramon Machado'nun kendisine ilettiği bilgi doğru gibi görünüyordu. Yararlı bir araç vardı önünde. Kendi amacı için elinde oynatabileceği biri. Kendisini tam anlamıyla geliştirmek için harcanacak çabaya değer olabilirdi.'' Michael Lennon'in yararlı aptallarından biriydi ve farkında olmadan davaya hizmet edebilirdi. Daha sonraları durum değişecekti kuşkusuz. İlk başta kazma ve saban olacaktı, zamanı geldiğinde de bir kılıç.
''Michael Courtney, size güveniyorum.'' dedi. ''Sizin aydın fikirli, dürüst bir insan olduğunuzu sanıyorum. Benim güvenime layık olursanız size kimsenin varlığını hayal bile edemediği yerlerin kapılarını açabilirim. Sizi Sovyeto'nun sokaklarına ve izbelerine götürürüm. Halkımın yüreklerinin içine. Evet, size çocukları göstereceğim.
Ne zaman? Michael zamanının tükenmek üzere olduğunu hissediyordu.
Yakında.
Tam o anda sokak kapısının açıldığını duydular. Sizi nasıl bulacağım diye sordu Michael.
Ben hazır olduğumda sizi bulurum.
Salonun çifte kapısı açıldı, eşikte bir adam belirdi. Raleigh Tabaka'nın verdiği sözü düşünmekte olan Michael, sokak giysileri içinde de olsa geleni tanımıştı. Zaten Kendrick adından uyanması gerekirdi.
''Bu evin sahibi geldi işte,'' dedi Tabaka. ''Oliver Kendrick, bu da Michael Courtney.''
Michael kısık bir sesle, ''Spartaküs'te dans ederken seyrettim sizi,'' dedi. ''Üç kere hem de.'' Oliver Kendrick gülümseyerek bir baletin hafif adımlarıyla odaya girdi. Michael'a elini uzattı. Eli küçük ve soğuktu. Kemikleri bir kuş kemiğiydi sanki. Boş yere kara kuğu dememişlerdi kendisine. Boynu zarif ve uzun, gözleri ay ışığını yansıtan bir dağ gölü kadar ışıklıydı. Teninde de aynı kara parıltı göze çarpıyordu. Michael adamın bu kadar yakından, sahnenin romantik ışıklarında olduğundan çok daha yakışıklı olduğunu görüyordu. Balet Michael'ın elini bırakmadan Raleigh'e döndü. Batı Hintlilere özgü o melodik sesiyle ''Bu kadar acele etme Raleigh'' dedi.
''Gitmem gerek.'' Raleigh başını salladı. ''Uçağa yetişmem gerek.''
Oliver hala elini tuttuğu Michael'a döndü. ''Berbat bir gün geçirdim. Bir yere kıvrılıp ölebilirim yani. Beni yalnız bırakma Michael. Burada kal da eğlendir beni. Beni eğlendirirsin değil mi Michael?''
Raleigh onları bırakıp daireden çıktı. Adamlarından biri kapı dışında kendisini bekliyordu. Ancak binadan çıkmadılar. Adam Raleigh'i koridorun az ilerisindeki başka bir kapıdan daha küçük ve sade döşenmiş bir daireye soktu.
Raleigh iç odalardan birine geçti. Orada yan duvardaki ışıklı pencerenin önünde oturan ikinci adamı oturduğu yerden kalktı.
Raleigh adama oturmasını işaret edip pencereye yürüdü. Uzun ve dar pencere, yerden tavana kadar uzanan bir ayna gibiydi. Camın bir yanı aynaydı.
Pencerenin ötesindeki oda Oliver Kendrick'in aynı derecede lüks döşenmiş yatak odasıydı. Oda yatak örtülerinden yerdeki halısına kadar soluk sedef rengindeydi. Gizli ışıklar tavanın aynalarında parıldıyordu. Oda boştu. Raleigh dikkatini cama çevrili olan kameraya çevirdi. Bu daire ve kamerada Oliver Kendrick'indi. Daha önce de Raleigh'e ödünç vermişti burasını. Kendrick'in ün ve yeteneğine sahip birinin böyle bir sahnede yer almayı kabul etmesi akıl alacak şey değildi. Ancak işi hem seve seve yapıyor hem de kameralarını ve kendisini Raleigh'in hizmetine veriyordu. Tek şartı Raleigh'in video ve fotoğrafların birer kopyasını çok geniş olan özel koleksiyonu için kendisine vermesiydi. Video kamerası da çok kaliteydi. Bu loş ışıkta böyle sonuçlar elde edilebilmesi Raleigh'i çok etkilemişti. Raleigh bir daha saatine baktı. Bundan sonrasını koruyucularına bırakabilirdi. Bu işi daha önce de yapmışlardı. Ancak garip bir merakla biraz daha kalmaya karar verdi. Yatak odası kapısı açıldığında yarım saat geçmişti. Kendrick ile Michael Courtney içeri girdiler. Raleigh'in iki yardımcısı hemen yerlerini aldılar. Biri video kamerasının, ötekisi Hasselblad fotoğraf makinesinin başına geçti. Öteki odada iki erkek birbirlerini kucaklamışlar, dudak dudağa öpüşüyorlardı. Video kamerası hafif bir mırıltıyla çalışıyor, Hasselblad'ın objektifi ise loş odada patlar gibi bir ses çıkararak açılıp kapanıyordu. Beyaz adam sedef örtülü yatağın ortasında beklentiyle yattığı bir sırada Kendrick çırılçıplak bir halde aynaya döndü. Vücudunu inceler gibi yapmasına rağmen aslında yan odada kendisini izlediklerini bildiği insanlara bir gösteri yapıyordu. Aynaya küstahça bakarken kulağındaki elmas küpeler parıldıyordu. Dilinin ucunu aralık dudakları üstünde dolaştırarak aynadan Raleigh Tabaka'nın gözlerinin içine baktı. Bu Raleigh'in hayatında gördüğü en bayağı bir hareketti. Bir an için ürpermekten kendini alamadı. Kendrick dönüp salına salına yatağa yürüdü. Kadife gibi kara kalçaları iki yana sallanırken yatakta adam kendisini kucaklamak için kollarını kaldırdı. Raleigh dönüp evden çıktı. Sokağa inince paltosuna iyice sarınıp temiz havayı içine çekti. Sonra yapacağı önemli işler olan bir insanın kararlı ve hızlı adımlarıyla yürüdü. Michael Londra'dan ayrılırken bu son haftalarda Isabella'nın yaşamını dolduran o özel neşenin bir bölümünü de kapmış gibiydi. Kendisini havaalanına Isabella götürdü. ''Hep birbirimize veda ediyoruz artık Michael, seni çok özleyeceğim.''
''Düğününde görüşürüz.''
''Ondan önce vaftiz töreni olacak sanırım.''
''Bunu bana söylememiştin.''
''Karısı'' dedi Isabella. ''Ocak sonunda İspanya'ya taşınıyoruz. Ramon bebeğin orada doğmasını istiyor. İspanyol yasalarına göre orada evlat edinecek.''
''Her nerede olursan ol, bana mutlaka haber ver ve verdiğin sözü unutma.''
Isabella başını salladı. ''Yardıma ihtiyacım olduğu anda ilk olarak seni çağıracağım.''
Michael uçağa binerken dönüp eliyle bir öpücük yolladı kız kardeşine. Uçağa girdiğinde de Isabella bir yalnızlık duygusuyla ürperdi.
Ancak İspanya güneşi altında bu duygusu bir anda uçup gitmişti. Ramon Malaga'dan 1-2 mil ötedeki bir balıkçı köyünde bir ev bulmuştu. Üst iki kat onlarındı ve çam ağaçları üstünden Akdeniz'i görüyorlardı. Ramon gündüzleri bankadayken Isabella terasın rüzgar almayan bir köşesinde en küçük bikinisini giyip güneşlenirken tezinin son bölümünü yazıyordu. Afrika doğumlu olduğu için güneşin çocuğu sayılırdı ve Londra yıllarında güneşi çok özlemişti. Londra'da olduğu gibi Ramon banka işleri için sık sık yurt dışına çıkıyordu. Isabella onun bu gidişlerinden nefret ediyordu. Ancak yanında kaldığı sürelerde de çok mutlu olmaktaydı. Ramon Malaga'dayken kimi günler öğleden sonraları izin alıyor, birlikte kıyıdaki ıssız koyları dolaşıyorlar, lokantalarda deniz ürünleri yiyip yerel şarap içiyorlardı. Yarası iyice kapanmıştı, teni güneşten maun rengi almıştı, gözleri de daha bir yeşildi sanki. Ramon yokken Adra kendisine arkadaşlık ediyordu. Isabella Ramon'un kadını nereden bulduğunu bilmiyordu. Ancak Adra Olivares Nanni'nin ikiziydi sanki. Onun kadar hükmedici ve meraklı da olmadığından ondan bile üstün sayılırdı bazı bakımlardan. Adra 40 yaşlarında güçlü kuvvetli ama ince vücutlu bir kadındı. Ensesinde bir tenis topu gibi topladığı kapkara saçlarında 1-2 tel beyazı da vardı. Esmer ve ciddi ama aynı zamanda iyi yürekli ve neşeliydi. Ev işi yaparken güçlü olan elleri Isabella'nın ağrıyan sırtını ovarken ya da şişmiş karnını yağlarken yumuşacıktı. Isabella'nın İspanyolca öğrenimini de kadın üstlenmişti. Çok kısa zamanda ilerlemeleri Ramon'u bile şaşırtmıştı. Aradan bir ay geçtiğinde Isabella yerel gazeteleri rahatlıkla okuyor, tesisatçı ya da televizyon tamircisiyle başarılı tartışmalara giriyordu. Isabella'ya ailesi ve Afrika hakkında çok şey sormasına rağmen Adra kendi geçmişi hakkında pek suskundu. Isabella onun köyden biri olduğunu sanırken bir sabah postadan kendisine Havana damgalı bir mektup çıkınca çok şaşırdı. ''Mektup kocandan mı yoksa ailenden falan mı geliyor Adra?'' diye sordu. ''Küba'dan kimden geliyor bu mektup?''
''Bir arkadaşım hanımefendi, kocam öldü.''
O gün akşama kadar kadın çok suskun ve içine kapalıydı. Normale dönmesi ancak bir hafta sürmüştü ve Isabella da bir daha Küba'dan gelen mektuptan söz etmemeye dikkat etmişti. Haftalar geçip de doğum zamanı yaklaştıkça Adra'nın olaya beklentisi de artmıştı. Isabella'nın hazırladığı bebek takımlarına çok yakın bir ilgi duyuyordu. Michael Johannesburg'dan 6 bebek yatak takımı ve bir çift çok güzel bebek hırkası göndermişti. Isabella her gün koleksiyonuna bir şeyler ekliyor, Adra da seçim yapmasında kendisine yardımcı oluyordu. Isabella'nın mini arabasıyla bir saatlik yoldaki her bebek mağazasını tek tek taramışlardı. Ramon iş yolculuklarından dönüşünde hep bebek için bir şeyler getirirdi. Bunların çoğu neredeyse 5-6 yaşında bir çocuğa uyacak kadar büyük olsa da Isabella onun bu ilgisinden öylesine memnundu ki ağzını açıp bir şey söylemiyordu. Ramon bir keresinde bir Rolls Royce'la kıyaslanabilecek bir çocuk arabası getirdi. Adra büyük annesinin gelinliğinden olduğunu söylediği bir parça dantelle ipekli bir vaftiz elbisesi dikmişti. Isabella bunu görünce duygulanıp ağlamaya başladı. Hamileliği ilerledikçe artık sık sık gözleri doluyor ve hep Veltev Reden'i düşünüyordu. Babası ile Nana'ya telefon ettiğinde Ramon ve bebek hakkında bir şeyler söylememek için kendini güç tutuyordu. Onlar kendisinin tezini bitirmek için İspanya'da bir köşeye çekildiğini sanıyorlardı. Hamileliği uzun yolculuklara çıkmasını engelleyene kadar Ramon kendisinden bazı işler yapmasını istemişti. Isabella her seferinde Avrupa, Kuzey Afrika ya da Orta Doğu'da uçakla bir yerlere gitmiş, bir paket ya da zarf alarak dönmüştü. Tel Aviv'e gittiğinde Güney Afrika, Bingazi ve Kahire'de İngiliz pasaportunu kullanmıştı. Bu yolculuklar sadece bir gün bir gece sürüyor ve olaysız geçiyordu. Ancak sıkıcı yaşantısında bir değişiklik oluyor ve bebek için alışveriş olanağı buluyordu. Bingazi'den dönüşünün haftasına Kral İdris bir darbeyle devrilip yerine Albay Muammer Kaddafi geçince Isabella az daha bir ihtilale karışmış olacağını anlayıp korkmuştu. Ramon da onun bu kaygısını paylaşmış, bebek doğana kadar bir daha böyle bir iş vermeyeceğini söylemişti. Isabella ona bir kere bile sormamıştı bu yolculukları bankacılıkla mı yoksa yaşamının karanlık tarafıyla mı ilgili olduğunu. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 98.